Ayrım 11.
Sayfa 114. Erdem ve kutsallığın ardında fark ettiğimiz ve çocukların karanlıktan korkusu gibi korktuğumuz hiçliğin koyu izlenimini silkip atmalıyız. Hinduların Brahma'da, Budistlerin Nirvana'da özümlediği sıra yaptığınca efsane, anlamsız sözlerle de kaçınmamalı ondan. İstemin tümüyle ortadan kalkışından sonra geride kalan, henüz istemle dolu olanlar için kesinlikle hiçtir. Bu denli gerçek olan dünyamız, bütün güneşleri ve samanyollarıyla hiçtir. İmdi, bir azizin başkalarınca görülemeyen olumsuz kimi şeyler gördüğü konusunda kapalı bir telkin ortaya çıkmakta. Bunun ne olduğuna ilişkin bir imlemede, imada bulunulmuyor. Sanırım telkin sadece retorik. Bu dünya ve onun görüntüleri, Schopenhauer'a göre sadece istemin nesnel duruma getirilmesi. İstemin ortadan kalkmasıyla bütün bu görüntüler de ortadan kalkar. Bir sonuca varmadan, durup dinlenmeden, içinde ve aracılığıyla dünyanın biçimlendiği ve dünyaya biçim veren tüm nesnellik derecelerindeki zorlama ve çabalar, birbirini derecelendirmede izleyen çok katlı biçimler, istemi ortaya koyan evrensel biçimler, zaman ve uzay, onu temel biçimleyen özne ve nesne ortadan kalkar. Hiçbir istem, hiçbir düşünce, hiçbir dünya kalmaz. Hiçlik çıkar karşımıza. Bir azizin, kimi nedenlerle asla açıklanamayan ve intiharla başarılamayan bir yokluğa olanaklı ölçüde yaklaşması biçiminde alabiliriz bu parçayı. Bir azizin daima sarhoş bir insana neye tercih edildiğini anlamak kolay değil. Dipnot. Sarhoşlar da kendini yitirip hiçliğe yaklaşıyor. Çevirenin notu. Ayık anların sık sık ortaya çıktığını üzüntüyle görmüş Schopenhauer. Dünyadan el ayak çekme konusundaki mutlak inancı çok tutarlı ve açık değil. Başvurduğu mistikler düşünceye inanmışlardı. Aşkın görüde en derin bilgiye ulaşılabilirdi. Bu tür bilgi en üstün iyiydi. Parmenides'ten beri aldatıcı görünüş bilgisi başka tür bilgiye karşıt biçimlenmişse de tümüyle ayrı bir bilgiyi temsil etmiş değildir. Hristiyanlık, Tanrı üzerine bilgimizde bitimsiz yaşamın yer aldığını öğretir. Schopenhauer, genel olarak bilgi sayılan şeyin Maya'ya ilişkin olduğunu, biz peçeyi yırtıp aralayınca Tanrı'yı değil şeytanı gördüğümüzü, bu tanıtsal varlığın, istemin ebedi olarak yarattıkları için işkence ağı ördüğünü ileri sürmüştü. Şeytanca bir görüyle dehşete düşen bilge, duraklamak yok der ve yokluğa sığınmaya çalışır. Mistiklerin bu efsaneye inandıklarını ileri sürmek onlara hakarettir. Eksiksiz yokluğa ulaşmayı başarmadan bir bilgenin değerli bir yaşama sahip olabileceğini telkin etmek Schopenhauer'un kötümserliği ile uyuşumlu değildir. Bilge var oldukça o kötü olan isteme sahip olduğundan vardır. Kötülüğün miktarıyla istem zayıflatılıp azaltılabilir fakat tam olumlu iyi asla elde edilemez. İçtenlik. Schopenhauer'un yaşantısıyla yargı verecek olursak, öğretisinin hiç de içten olmadığını söyleyebiliriz. İyi restoranlarda yemek yer, ufak tefek gönül işleriyle vakit geçirirdi. Hem de tutkulu değil, cinsel türden. Oldukça kavgacı ve görülmemiş derecede cimriydi. Bir kez evinin kapısı dışında arkadaşıyla konuşan yaşlı bir dikişçi kadına gürültü yapıyor diye kızmış, onu merdivenlerden aşağı atmıştı. Kadıncağız sürekli olarak sakat kaldı. Schopenhauer mahkemece kadına her iş günü için yaşam boyu 15 taler, eski Alman gümüş parası, ödemeye mahkum edildi. Kadın 10 yıl sonra öldüğünde Schopenhauer not defterine "Obitanus, Abit onus, yani yaşlı kadın gitti, yükümüz kalktı diye not düştü. Yaşamında hayvanların bilimsel amaçlarla canlı canlı kesilmesine karşı çıkacak noktaya varan bir hayvan sevgisi dışında erdem belirtisi bulmak güçtür. Çileciliğin ve dünyadan el çekmenin erdemine derinden inanmış bir kişinin kanılarını uygulama alanına aktarmamış olmasına inanmak bayağı güç. Tarihsel önemi. Tarihsel açıdan iki şey önemlidir Schopenhauer konusunda. 1- Kötümserliği, 2- istemin bilgiye üstün olması. insanların kendilerini bütün kötülüklerin mazur gösterebileceği konusunda ikna etmeksizin felsefeye ısınmalarını sağlayan kötümserliği yararlıydı. Bilimsel görüş açısından iyimserliğe de karşı çıkılabilir, kötümserliğe de. İyimserlik evrenin bizi hoşnut etmek için var olduğunu kanıtlamaya çalışır. Kötümserlik ise canımızı sıkmak için bilimsel bir kanıt. Evrenin şu ya da bu yolda bizimle ilgilendiğine ilişkin bilimsel bir kanıt yoktur. Kötümserliğe ya da iyimserliğe karşı inanç bir us, akıl değil bir mizaç sorunudur. Batılı filozoflar arasında daha çok iyimser mizaç yaygındır. Karşı gruptan olanların başka türlü düşünenlerce gözden kaçacak düşünceler ileri sürüp yarar sağlaması belkilidir, muhtemeldir. Kötümserlikten daha önemlisi istemin üstünlüğü öğretisiydi. Öğretinin kötümserlikle hiçbir mantıksal bağı olmadığı açıktır ve Schopenhauer'dan sonra bu düşünceyi savunanlar onda iyimser bir yanda bulmuşlardır. İstemin üstün olduğu öğretisini şu ya da bu biçimde savunan modern filozoflar Nietzsche, Bergson, James ve Dewey'dir. Bununla birlikte öğreti, profesyonel filozof çevresini aşan bir üstünlük kazanmış, istem ağır bastığı oranda bilgi kefesi yükselmiş, yani hafiflemiştir. Sanırım bu, zamanımız felsefi kalıtı mirası üzerindeki en dikkate değer değişmedir. Rousseau ile Kant'ın hazırladığı bu değişme, Schopenhauer'da katkısız biçimini aldığından, tutarsızlığına, sığlığına karşın Schopenhauer felsefesi, tarihsel gelişimde bir sahne olarak büyük öneme sahiptir. Konu 10. Nietzsche. Kendini haklı olarak Schopenhauer'un ardılı sayan Nietzsche, 1844-1900, birçok bakımdan Schopenhauer'un üstündedir. Özellikle öğretisinin tutarlılığı ve bağdaşımıyla. Schopenhauer'un doğuya ilişkin dünyadan el çekme ahlakı, istemi, kadiri mutlak sayan metafiziğiyle uyuşur görünmez. Nietzsche'de ise istem, metafizik olduğu denli ahlaksal üstünlüğü de sahiptir. Bir profesör ancak akademik olmaktan çok edebi bir filozoftu. Ontoloji ve epistemolojide yeni teknik kuramlar bulmuş değildi. Önemi ahlak alanında ve keskin bir tarihsel eleştirici olmasındadır. Sadece ahlak düşüncesini ve dinsel eleştirisini ele alacağım. Yazıları bu açıdan etkilidir. Yaşantısı. Nietzsche'nin basitti yaşantısı. Babası rahipti. Dinsel eğitim görmüştü. Üniversitede klasik diller öğrencisi olarak öylesine başarılıydı ki daha mezun olmadan Basel'de kendisine filoloji profesörlüğü önerildi. Nietzsche öneriyi kabul etti. Sağlığı hiçbir zaman iyi olmayan filozof birkaç kez hastalık izni aldıktan sonra 1879'da istifaya mecbur kaldı. Sonra İsviçre tedavi merkezlerinde yaşadı. 1888'de us sağlığı bozuldu. Ölene değin de düzelmedi. Wagner'e tutkuyla hayrandı. Fakat aşırı Hristiyancı ve dünyadan el çekme düşüncesiyle çok dolu olduğu Parsifal nedeniyle onunla kavga etti. Kavgadan sonra Wagner'i şiddetle eleştirmeye girişti ve eleştirisini Wagner'in Yahudi olduğu savına değin götürdü. Yine de Nietzsche'nin genel görüşü Wagner'in ringindeki görüşüne çok yakın kalmıştır. Nietzsche'nin üstün insanı Siegfried'e çok benzer. Üstün insan fazla olarak Grekçe bilir, o kadar. Nietzsche bilinçli olarak romantik değildi. Sık sık romantikleri eleştirirdi, hem de şiddetle. Bilinçli olarak Helenci görüşü benimsemişti. Fakat ondaki Orfeosçu ögeyi çıkartarak, Pitagoras dışında Sokrates öncesi tinli kişisine benzer kişileri soylu sayar. Sokrates'ten başlayarak Grek filozoflarına öncekilere göre küçük görür. Basit aileden geldiği için bağışlayamadığı ve Rotürier adını verdiği Sokrates'i soylu Atina gençlerini demokratik ahlak eğilimleriyle bozduğu için suçlar. Platon'u özellikle din yüceltimi konusundaki beğenisi zevki yüzünden kınar. Bu kınamaktan hoşlanmaz aslında. Onu mazur göstermek için belki de Platon'un içten olmadığını, erdemi sadece aşağı sınıfları zapturapt altında tutma aracı olarak öğütlediğini söyler. ondan büyük bir gagliostro diye söz ettiği olur. Demokritos'la Epikuros'u beğenir. Epikuros sevgisi Lucretius'a hayranlık biçiminde yorumlanmadıkça mantıksız görünür. Ölçümleneceği, tahmin edilebileceği gibi Kant üzerine olumsuz bir düşünceye sahiptir. Kant'a Rousseau stilinde ahlaksal fanatik adını verir. Romantikleri eleştirmesine karşın onlara çok şey borçludur. Byron'unkine benzer aristokratik anarşizm gibi. Bu bakımdan Byron'a hayranlık duymasına şaşmamalı. Aslında uyuşumlu olmayan iki değer kümesini kaynaştırmaya girişmiştir Nietzsche. Bir yandan insafsızlığı, savaşı ve aristokratik onuru, gururu beğenir, öte yandan felsefeyi, edebiyatı, sanatı, özellikle müziği sever. Tarihsel olarak bu değerler Rönesans'ta yan yana yaşamıştı. Bologna için çarpışan ve Michelangelo'ya iş sağlayan Papa II. Julius, Nietzsche'nin hükümetleri denetler durumda görmek isteyeceği türden biriydi. Nietzsche'yi aralarındaki önemli ayrılıklara karşın Machiavelli ile karşılaştırmak doğaldır. Onlar arasındaki ayrılıklar şöyle sıralanabilir. Machiavelli, kanıları kamu işiyle yakın ilişkide ve çağıyla uyuşumlu bir iş adamıydı. Pedantik ya da sistematik değildi. Pek de tutarlı bir bütün olmayan siyaset felsefesine sahipti. Nietzsche ise tersine bir profesör, kitaplarla haşır neşir bir kişi, zamanın siyasal ve ahlaksal eğilimlerinde egemen sayılanlara bilinçli olarak karşı çıkan bir filozoftu. Bununla birlikte benzerlikler köklüdür. Nietzsche'nin siyasal felsefesi hükümdarınkine benzer, konuşmalarınkine değil. İşlenmiş ve geniş bir alana uygulanmıştır. Nietzsche olsun, Machiavelli olsun, erki iktidarı ere kalan özellikle Hristiyanlığa karşıt bir felsefedir. Ancak Nietzsche'ninki bu noktada daha belirgindir. Cesar Borgia, Machiavelli için neydiyse Napolyon Nietzsche için oydu. Küçük muhaliflerince yenilgiye uğratılmış büyük bir adam. Nietzsche'nin dinleri ve felsefeleri eleştirisi bütünüyle ahlaksal gereklerin etkisindedir. Belki haklı olarak sadece aristokratik bir azınlık için olanaklı olduğuna inandığı niteliklere hayranlık duymuş, doğruluğun birkaç kişinin yükselmesine araç olması gerektiğini, bağımsız mutluluk ve refah iddiasına sahip görülemeyeceğini savunmuştur. Sıradan kişilerin gereksiz olduğunu söyler. Büyük bir adamın ortaya çıkması için onların eziyet çekmesine itiraz etmez. Böylece 1789'dan 1815'e kadar olan dönemin bütün ağırlık noktası Napolyon'dadır. Devrim Napolyon'u olanaklı kılmıştır. Onun haklı bulunmasına nedendir bu. Sonucu böyle bir ödül olacaksa bütün uygarlığımızın anarşik yıkılışını isteyebilirdik de. Ulusçuluğu olanaklı kılan Napolyon'dur. Ulusçuluğun mazereti bu hep. Çağının yüksek umutlarının tümü hep Napolyon'dan geliyor. Kendisini paradoksal olarak ve geleneksel okuyucuyu sarsma görüşüyle dile getirmekten hoşlanmaktadır. İyi, kötü sözcüklerini sıradan içerikleriyle kullanarak ve sonra kötüyü iyiye yeğlediğini söyleyerek yapar bunu. İyi ile kötünün ötesi adlı yapıtı, gerçekte okuyucunun iyi ve kötü olana ilişkin kanılarını değiştirmeye yönelir. Kimi zamanlar dışında kötüyü övdüğünü, iyiyi kötülediğini itiraf eder. İyinin utkusunu, zaferini, kötünün ortadan kalkmasını ere kalmayı görev saymanın yanlış olduğunu söyler. Bu görüş İngiliz görüşüdür ona göre ve kalın kafalılığın John Stuart Mill'in tipik örneğidir. Özellikle küçük gördüğü John Stuart Mill için şunu söyler. Bir insan için doğru olan bir başkası için de doğrudur. Başkalarına sana yapılmasını istemediğin şeyi yapma diyen insandan iğreniyorum. Karşılıklı hizmet alışverişini kurmakta başarısız kılar, her eylemi yapılacak hizmet için peşin ödeme gibi gösterir bu tür ilkeler. Benim eylemlerimle seninki arasında değer bakımından eşitlik olduğunu doğru kabul eder. Bütün aktarmalar Nietzsche'dendir. Başkalarına sana yapılmasını istemediğin şeyi yapma ilkesini Mill'den önce birinin ortaya koyduğunu anımsar gibiyim. Geleneksel türüne karşıt olarak gerçek erdem herkes için değildir. Aristokratik bir azınlığın özelliği olarak kalacaktır. Kazanç ya da özgürü sağlamsa, sahip olduğunu başkalarının sahip olduğundan ayırır erdemli kişi. Düzene karşıdır. Kendisinden aşağı düzeyde olanlara zarar vermez. Yüksek kişiler için kitlelere savaş ilan etmek, demokratik eğilimlere karşı direnmek gereklidir. Çünkü sıradan kişiler kendilerini efendi durumuna getirmek üzere her yanda el ele vermektedir. Halkı ya da kadınları ön plana çıkaran, pohpohlayan, okşayan her şey, herkese oy hakkı, aşağı kişilerin egemenliği demektir. İnsanları baştan çıkaran, kadınları ilginç duruma getiren Rousseau'ydu. Sonra Harriet Beecher, Stowe ve köleler, sonra işçilerin ve yoksulun şampiyonluğunu yapan sosyalistler geldiler. Bütün bunlar savaşılması gereken kişilerdir. Nietzsche ahlakı, herhangi sıradan bir anlamda aldırmazlık, kişinin kendi çıkarına gömülme ahlakı değildir. Sparta disiplinine önemli sonlar için acıya katlanma ölçüsünde, acı verme yeteneğine, her şeyin üstünde istem gücüne inanır. Ortaya koyabileceği direnme, dayanabileceği acı ve işkence açısından istem gücünü deniyorum. İstemin o acı ve işkenceyi nasıl kendi yönüne çevireceğine bakıyorum. Varlığın acılık ve kötülüğüne kınama parmaklarıyla işaret etmiyorum. Fakat yaşamın bir gün olduğundan daha kötü ve daha büyük ıstırapla dolu olabileceği umuduyla kendimden geçiyorum. Acıma duygusunu savaşılması gerekli bir güçsüzlük saymaktan içse. Disiplinle ve milyonlarca salağı ortadan kaldırarak geleceğin insanını kalıba dökecek, bu ortadan kaldırma işlemi sırasında acı çekenleri görüp yıkılmayacak, görülmemiş derecede korkunç bir büyüklük enerjisine ulaşmaktır amaç. Büyük savaşlar dönemini adeta sevinçle ölçümlemiş, tahmin etmiş, beklemiştir. Öngörüşünün doğru çıktığını görecek ölçüde yaşasaydı mutlu olur muydu acaba? Bununla birlikte devlete tapınmaz, tutkulu bir bireycidir, kahramanlığa inanır. Bütün bir ulusun yoksulluğu, büyük bir bireyin eziyet çekmesinden daha az önemlidir. Küçük insanların felaketleri, kudretli kişilerin duyguları karşısında anlam taşımaz. Ulusçu olmayan Nietzsche, Almanya'ya aşırı bir hayranlık göstermiştir. Yeryüzünün efendisi olacak uluslararası yönetici bir ırk ister. Güçlü felsefe adamlarının, sanatçı tiranların isteminin binlerce yıla damga basacağı en sert disipline dayalı geniş bir aristokrasi. Almanya'nın özümleyeceği kadar çok Yahudi barındırdığını, Yahudi akınının durdurulması gerektiğini düşünmesine karşın kesin bir Sami ırk karşıtı değildir. Yeni antı beğenmez, eski antı en süslü hayranlık sözleriyle anlatır. Burada hakkını yememeli. Ancak onun genel ahlaksal görüşüyle ilişkisi olan modern gelişmeler, dile getirdiği kurallara, kalıplara ters düşmüştür. Nietzsche ahlakının iki uygulaması dikkate değer. Bu uygulamalardan ilki kadınları küçük görmek, ikincisi Hristiyanlığı acı acı eleştirmektir. Kadın hakları. Kadınlara lanet etmekten bıkmamış, yorulmamıştır. Düzme peygamber gibi yazdığı Böyle Dedi Zerdüşt adlı kitabı, kadınların henüz dostluğa yetenekli olmadıklarını, çünkü henüz kedi, kuş, haydi haydi inek olmaktan öteye geçemediklerini söyler. Erkekler savaş eğitimi görecek, kadınlarsa savaşçıların gönlünü eğlendirecektir. Başka her şey aptallıktır. Savaşçının gönlünü eğlendirmesi, Nietzsche'nin çok vurgulu özdeyişine, aporizm, güvenilebilirse biraz tuhaf. Bir kadınla birlikte olmaya mı gidiyorsun? Kamçını unutma. Kadınlara karşı böylesine küçümser havadaysa da her zaman kaba değildir. İktidar yolunda istem adlı yapıtında, belki daha nazlı, daha ince, daha esatir yaratıklar olarak zevk alırız kadınlardan. Zihinleri sadece dans, saçmalık, ıvır zıvır ve süslenip püslenme düşüncesiyle dolu yaratıklarla karşılaşmak ne biçim iş? Kadınlar er kişilerce baskı altında tutuldukları sürece anılan çekiciliklere sahiplerse de bağımsızlıklarını kazanır kazanmaz çekilmez olurlar. Kadınlar her gergin ve derin erkek ruhunun sevinci olmuştur. Utanmak için çok şey vardır kadında. Ukalalık, yüzeysellik, öğretici havası, küçük hesaplar, frensizlik, şimdiye değin erkek korkusunun egemenliğinde kalmış, çok iyi baskı altında tutulmuş boşboğazlık. İyi ile kötünün ötesi, kadını doğullar gibi mal saymamak gerektiğini söyler. Nietzsche'nin kadını tüm küçümsemesi apaçık doğruluk sayılmış, tarihten ya da kendi deneyiminden türetilen kanıtla desteklenmiş değildir. Kadınlarla ilgili deneyimi kardeşine özgü kalmıştır. Hristiyanlığa karşı duruşu, köle ahlaklılığı adını verdiği bir ahlakı kabul edişinden doğar. Kanıtlarıyla devrim öncesi Fransız filozoflarının kanıtları arasındaki karşıtlık ilginçtir. Fransız filozofları Hristiyan dogmasının doğru olmadığını, Hristiyanlığın Tanrı'nın istemi sayılan şeye baş eğmeyi öğrettiğini, oysa kendilerine saygı gösteren insansal varlıkların herhangi bir yüksek güç önünde eğilmemesi gerektiğini, kiliselerin tiranlarla işbirliği yaptığını, özgürlüğü yadsıdığını, yoksulu ezmek için demokrasi düşmanlarına yardım ettiğini ileri sürüyordu. Hristiyanlık ya da başka bir dinin metafizik doğruluğu üzerinde durmadı pek Nietzsche. Hiçbir dinin gerçekte doğru olmadığını savunuyor, bütün dinlerin toplumsal sonuçlarına göre yargı veriyordu. Tanrı'nın varsayılan istemine baş eğme konusunda filozoflarla uyuşuyor, fakat o istemin yerine dünyadaki sanatçı tiranların istemini geçiriyordu. Üstün kişiler dışında kalan insanların bir şeye baş eğmesi yerindeydi. Bu baş eğiş Hristiyan tanrısına değildi. Hristiyan tanrılarının tiranlarla işbirliği yaptığı gibi demokrasinin düşmanı oluşu da gerçeğe aykırıydı. Fransız devrimi ve sosyalizm ona göre Hristiyanlık tiniyle özdeşti. Her ikisine de aynı açıdan karşı durmuştur Nietzsche. Tüm insanları hangi açıdan olursa olsun eşit olarak görmemesi açısından. Budistlik olsun, Hristiyanlık olsun, bir insanla başkası arasındaki herhangi bir sonsal, nihai değer ayrımını yatsımaları anlamına hiççidirler, nihilist. Fakat Budistlik her ikisi içinde karşı durmaya daha az açık olandır. Hristiyanlık kokuşmuş, artık ögelerle dolu, itici gücü ayak takımının baş kaldırması olan cinsi bozuk bir dindir. Yahudilerle başlamıştır bu baş kaldırma. Ve Hristiyanlığa dürüst olmayan Sanctus Paulus gibi kutsal saralılarca aktarılmıştır. Yeni Ant bütünüyle iğrenç bir insan türünün İncil'idir. Var olmuş en öldürücü, en aldatıcı yalandır Hristiyanlık. İleri gelen hiç kimse Hristiyan idealini temsil etmez. Plutarkos'un Yaşantılar adlı yapıtındaki yiğitlere bakılabilir. Hristiyanlık, onur, ayrılığın acısı, büyük sorumluluk, taşkın ruhlar, görkemli animalizm, savaş ve feth içgüdüleri, tutkunun tanrılaştırılması, öç, kızgınlık, serüven, tad alma ve bilginin değerini hayırlaması, reddetmesi açısından kınanmalıdır. Alıntı işareti içindekiler iyidir ve onların tümünü Hristiyanlık kötülemiştir. Hristiyanlık insanların tinini, ruhunu terbiye etmeyi amaç alır. Yanlıştır bu. Bir canavarın bile terbiye sırasında yiten bir görkemi vardır. Dostoyevski'nin ele aldığı suçlular kendilerine saygı gösterdiğinden bir Hristiyandan iyidir. Folies Circulaires, döner çılgınlık adını verdiği pişmanlık ve kurtuluş düşünceleriyle midesi bulanmıştır Nietzsche'nin. Kendimizi insan davranışı temeline dayalı dinsel düşüncelerden sıyırmak güç. Canlı canlı yok etme ve çarmıha germe yolundaki 2000 yıllık geleneği miras almışız.